Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün aile ocağı ve toplumda ifa ettiği rolü üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Aile ocağı en köklü sosyal kurumdur. Kuşkusuz aile kurumunun başarısı ve güçlü olması toplumun da başarısına ve güçlenmesine katkı sağlar ve bilakis aile ocağının başarısızlığı ve sarsılması toplumsal ve hatta siyasi sorunları ve krizleri tetikler. Aile düzeninin tüm sosyal arenalarda önemi itibariyle aile meseleleriyle ilgilenmek kaçınılmaz bir zaruret olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden biz de bu önemli kurumu ve çeşitli boyutlarını tanımak için sizler için yeni bir dizi sohbet programı hazırladık. Aile Ocağı Sevgi ve Aşk Yuvası başlığı altında hazırladığımız dizi sohbetimiz boyunca aile ocağının önemi ve güçlendirilmesinin yolları ile tanışmanın yanı sıra aile fertlerinin görev ve birbirine ve topluma karşı sorumluluklarını irdelemeye çalışacağız. İslam dini açısından ailenin, bir yerin ve toplumun sağlığı üzerindeki etkisi, aile temellerinin güçlendirilmesi, çağdaş dünyada aileyi tehdit eden tehlikeler ve yine İslam öğretileri temeline dayanan yöntemlerle aile ocağının temellerinin güçlendirilmesi, dizi sohbetimiz boyunca üzerinde durmak istediğimiz bazı önemli başlıklardır. Bu çerçevede istihdam, sosyal bozukluklar, kültürel ve sosyal iletişim ve benzeri meselelerin aile temelinin pekiştirilmesi üzerindeki etkileri de ele alınacak diğer konuların arasında yer alıyor. Öte yandan kadınların aile içindeki eksen rolü itibariyle sohbetimizin bir bölümünü de İranlı kadınların aile içindeki özel konumu ve rolüne ayıracağız. Sohbetimizin detaylarına başlamadan önce ilkin aileden bir tanım sunmak istiyoruz sizlere. Aile hakkında çeşitli teorisyenlerin görüşlerinden etkilenen farklı tanımlar sunuluyor. Ancak basit bir tanımlamada aileyi sosyal yaşamın ilk hücresi veya birimi ve bir kadın ve bir erkekten ve muhtemelen bir veya birkaç çocuktan oluşan toplumun en temel kurumlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Karı koca ilişkileri ve toplum tarafından kabul gören belli akrabalık bağları ve bireylerin birbirine yönelik hak ve sorumlulukları aile kurumunun belli başlı özellikleri sayılıyor. Bir başka ifade ile aile, toplum adı verdiğimiz bir yapılanmanın en temel taşıdır ve sosyal düşüncelerin ve ahlakın oluşmasında ve toplumu bir kimliğin şekillenmesinde etkili sayılır. Sosyologlar ise aile ocağının sosyal yaşam alanındaki önemine vurgu yapıyor. Batılı sosyologlardan Burgess ve Locke'a göre aile, evlilik bağı, kan bağı veya birbirini koca, karı, anne, baba, erkek kardeş ve kız kardeş olarak benimseyen ve karşılıklı iletişimde bulunan ve ortak bir kültürü yaratan ve belli bir ünitede bir arada yaşayan insanlardan oluşan bir topluluktur. Aile kurumu ister seküler ister dindar tüm toplumlarda benimsenen ve belli bir rolü, konumu, şanı ve çeşitli işlevi bulunan tek sosyal nizamdır. Aile tüm sosyal kurumların ve teşekküllerin birinci temel taşıdır. Yine bir medeniyetin oluşması, miras meselesi, insaniyetin genişlemesi ve ilerlemesi de aile ocağıyla ilgilidir. Ayrıca tüm sünnetler, örf ve adetler, bireysel ve sosyal özellikler aile aracılığı ile yeni kuşağa aktarılır. Toplum ailelerden oluştuğuna göre aile içinde her türlü sorun ve kriz doğal olarak toplumu da etkiler ve bilmukabil aile kurumu da çerçevesindeki toplumdan etkilenir. Kuşkusuz doğru plan yapmak ve aileyi doğru yönlendirmek ve yönetmekle daha sağlıklı ve daha dinamik bir topluma kavuşmak mümkündür. Son zamanlarda küresel gelişmeler ve modernitenin etkileri ve ayrıca aile konusu ile ilgili yanlış ve sorumsuz yaklaşımların yaygınlanması yüzünden maalesef birçok toplumda aile kurumunun temellerinin zayıfladığına şahit olmaktayız. Ancak İran İslam Cumhuriyeti nizamında bu nizamın dayandığı dini inanç ve değerler çerçevesinde İranlı aileler günümüz dünyanın bu tür sorunlarından oldukça uzaktır. Ama yine de sanal dünyanın tesirleri ve sulta düzenine bağlı medyanın İslami toplumlarda aile ocağına hakim olan kültür ve kuralları yumuşamak, savaş çerçevesinde hedef seçmesi yüzünden İranlı ailelerde çağımızda söz konusu olan tehditlere maruz kalmaktadır. Gerçekte aile ocağını korumak ve dıştan gelen tehditlerle mücadele etmek için her şeyden önce ailenin işlevlerini incelemek lazım. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerin devamında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını irdelemekle devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde Hazreti İbrahim'in Nemrud'un ateşinde ilahi mucize ile kurtulduğunu anlattık. O Hazret bundan sonra da risaletini ve tevhid inancını tebliğ etmeyi sürdürdü. Bir süre sonra ise Hazreti İbrahim akrabalarından biri olan Hazreti Lut ve eşi Sare ile birlikte Babil topraklarından hicret etti. İlahi peygamberlerin ve önderlerin yaşamıyla ilgili olarak şu noktayı unutmamak gerekir ki, bu insanlar yaşadıkları yerde görevleri sona erince veya genelde yaşadıkları ortamda tevhide davet için gerekli şartlar yoksa, hicret ederdi ve böylece görevi bir başka diyarda ve daha uygun şartlarda sürdürürdü. Bu tür hicretler genellikle beşire toplumu içinde büyük bereketlere vesile olurdu. Bu yüzden Hazreti İbrahim de Babil'den hicret etti ve bir başka yerde insanları tevhide davet etmeye başladı.
Hazreti İbrahim aleyhisselam hicret ettiğinde Yüce Allah'a dua etti ve kendisine salih evlatlar vermesini istedi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Saffat suresinin 100. ayeti de o hazretin bu niyazına işaret ederek şöyle buyurur: Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver. Yıllar geçti, Hazreti İbrahim ve eşi Sare evlat sahibi olma hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Ama bu arzu bir türlü gerçekleşmemişti. Bir gün Sare eşi Hazreti İbrahim'e şöyle dedi: Benden evlat sahibi olamadın, eğer arzu edersen hizmetçim Hacer'i sana bağışlarım. Hazreti İbrahim eşi Sare'nin önerisini kabul etti ve Sare de Hacer'i Hazreti İbrahim'e bağışladı. Bundan sonra Hacer de Hazreti İbrahim'in eşi oldu ve bir süre sonra erkek bebek sahibi oldu ve adını İsmail koydular. Bu bebek Hazreti İbrahim'in Yüce Allah'tan talep ettiği evlattı.
Bundan sonra Hazreti İbrahim'in aile ocağı ısınmaya ve güzelleşmeye başladı. Sare ise özellikle İsmail'i görünce veya Hazreti İbrahim'in İsmail'i kucağına alıp öptüğünü görünce derin üzüntüye kapılırdı. Sonunda Sare'nin kıskançlık duygusu Hacer ve oğlu İsmail'e karşı iyice alevlendi ve bu yüzden Hazreti İbrahim'den anne ve oğlunu bir başka yere götürmesini ve böylece gözü onları görmemesini istedi. Hazreti İbrahim ise Yüce Allah'ın emri üzerine bu talebe karşı teslim oldu ve İsmail'i ve annesi Hacer'i Mekke diyarına götürdü. O dönemde Mekke çorak ve susuz bir çöldü. Hazreti İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail'i orada bıraktı ve geri dönmek istedi. O sırada Hacer, Hazreti İbrahim'e seslendi ve şöyle dedi: İbrahim, beni bu bebekle bu çölde kime emanet ediyorsun?
Eşi ve evladından ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan Hazreti İbrahim, eşi Hacer'e şöyle karşılık verdi: Ey Hacer, ben sizi bu çölde bırakmak üzere Allah'tan emir aldım. O kendisi sizi korur. Böylece Hazreti İbrahim mecburen eşi Hacer ve oğlu İsmail'i Mekke'nin kurak ve yakıcı çölünde yalnız bıraktı. Fakat Allah-u Teala'dan bu toprakları güvenli bir yere dönüştürmesini istedi ve Hak Teala katına şöyle arz etti: Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beyt-i hareminin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler.
Bir süre sonra Hacer ve bebeğinin suyu ve erzakı bitti ve susuzluk bebeğe galip geldi ve ağlamaya başladı. Durumu böyle görünce Hacer hemen yerinden kalktı ve Safa Dağı'na çıktı ve sağına soluna baktı. Belki birilerine veya su bulmayı umuyordu ama ne birine görebildi ne de su bulabildi. Hacer Safa Dağı'ndan indi ve yorgun bitkin koşmaya başladı ve bu kez Merve adı ile anılan dağa çıktı ve etrafına bakındı ama yine hiçbir şey bulamadı. Bu macera Safa ve Merve dağları arasında tam 7 kez tekrarlandı ama sudan hiçbir iz bulamadı.
Öte yandan bebek İsmail de susuzluk yüzünden ağlıyor ve ayaklarıyla yere vuruyordu ki birden ilahi mucize gerçekleşti ve İsmail'in topuklarını vurduğu yerden çok duru suyu olan bir çeşme fışkırmaya başladı. Hacer bebeğinden haber almak için ona doğru koştu ve büyük bir şaşkınlık içinde bebeğinin ayağının altında içinden su fışkıran küçük bir çeşme gördü. Ve işte böylece Mekke topraklarını büyük bir ibadet merkezi yapmak için irade buyuran Yüce Allah, Zemzem çeşmesini aşikar etti. Bu çeşme yüzünden çevredeki kuşlar oraya akın etmeye başladı. Bir süre sonra da oranın yakınlarından geçen Çorham Bedevi aşireti kuşları görünce orada su bulunduğunu fark etti.
Bedevi aşireten insanları çeşmeye doğru gelip Hacer ve evladını görmesiyle beraber insanların kalbi de onlara yöneldi. İnsanlar Hacer'den orada kalmasını istedi ve ona yardım edeceklerini ve yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Hacer bu öneriyi kabul etti ve oraya yerleşti. Yavaş yavaş Mekke'ye gelen giden insanların sayısı arttı ve bu kent büyümeye başladı. Böylece Hazreti İbrahim'in duası da icabet edildi ve kurak ve çorak bir diyar olan Mekke yeryüzünde en büyük ibadet merkezi ve tevhidin en eski odağı oldu.
Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşamının bir başka önemli evresi Allahu Teala tarafından çok zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldığı gündü. Kur'an-ı Kerim'in Saffat suresi 101 ila 111. ayetleri de bu macerayı beyan ediyor. Ayetler şöyle buyurmakta: İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, sen ne dersin, dedi. O da cevaben, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca biz ona, ey İbrahim, diye seslendik. Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Ve işte böylece hem baba ve hem oğul bu büyük ilahi sınavı başarıyla geride bıraktı.
Gerçekte Yüce Allah burada sadece Hazreti İbrahim'in bu büyük ilahi sınavda başarılı olmasını kutlamakla kalmadı ve aynı zamanda onun adını ve anısını ebedi yaptı. Nitekim Saffat suresinin 108. ayetinde vurguladığı üzere gireden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Evet, Allah Teala Hazreti İbrahim'in adı iyi bir ad olarak tarihte kalmasını irade buyurdu. Böylece o Hazret gelecek kuşaklar için izlenecek bir abide oldu ve onun hac merasimi olarak bilinen programı asırlar boyu ve dünyanın sonuna kadar ebedileşti. Bundan başka Hazreti İbrahim soyundan büyük enbiya yetişti ve her biri o Hazretin tarihte miras bıraktığı iyi örneklerden biri oldu. Yüce Allah, İsmail'den sonra da Hazreti İbrahim ve Sare'ye İshak adında bir evlat verdi ki o da peygamberlerden ve salih insanlardan biri oldu ve onun soyundan da peygamberler yetişti. Selam olsun Allah'ın pak ve muhlis kulu Hazreti İbrahim'e.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde daha iyi yaşamak için ilk adım sayılan düşünme ve fikir yormak konusunu ele aldık. İnsanoğlu hangi yeteneğini daha fazla kullanıyorsa o yeteneği o kadar gelişir ve yetişir. Doğal olarak düşünme yeteneğine de zaman ayrılırsa onun düşünme gücü de artacak ve daha iyi kararlar alabilecektir. Böyle bir kişi kendi hayatını ciddi bir şekilde kontrol altına alıp bütün yaşam meselelerinde çözümleyici, dinamik ve çözüm bulan bir zihne sahip olacaktır. Zaman yönetimi uzmanı Alex McKenzie şöyle bir değerlendirme yaptı. Her yenilginin sebebi düşüncesiz uygulamaya geçmektedir. Her işe başlamadan önce kafa yorma ve düşünme, Allah Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve diğer elçilerin emirlerindendir. Akıl, cehalete yolu kapamak ve bilgisizlikten uzaklaşmak demektir. Akıl, gerçeği kavramamıza yardımcı olan bir güçtür. İnsan nefsi asi ve evcilleşmemiş bir hayvan gibidir. Bu vahşi hayvan dizginlenmezse, asi bir şekilde insanı her yöne çeker, hayatı da bulanık bir hale getirir. Nefis, insanın aklı ve düşüncesiyle kontrol edilmelidir. Peygamber Efendimiz, aklın tanımını yaparken bu nimeti, bilgisizliği ve cehaleti uzaklaştırmak için en büyük araç olarak değerlendirerek şöyle buyurmaktadır. Gerçekten de akıl cehaletin yolunu keser. Asi ammare, nefsi ise en bayağı yaratıklardandır. Eğer dizginlenmezse bunalım ve şaşkınlık yaratır. Akıl böylece cehaleti kontrol eder. Söylenenlere göre bir gün cahil bir insan, Aristo yanında akıllı bir adamın aybını aradı ve kötüledi. Akıllı adam ise sessiz kalmayıp hiddetli bir şekilde cevabını verdi. Aristo, cahil adama bir şey söylemedi. Ancak akıllı adamı kınadı. Akıllı adam şaşkınlıkla şöyle sordu. Neden beni kınıyorsunuz ki? İlk olarak o benim hakkımda kötü konuştu. Ayrıca o cahil birisi ancak ben bilim biriktirmiş bir insanım. Aristo ise şöyle cevapladı. İşte ben de bu nedenden dolayı seni kınıyorum. Akıllı bir insan cahil insanları tanır. Çünkü kendisi de bir dönem cahil olup daha sonra bilgi biriktirerek alim olur. Ancak cahil insan alim insanı tanıyamaz. Çünkü kendisi hala alimliği yaşamamıştır. Kur'an-ı Kerim öğretileri ve Allah Resulü, Peygamber Efendimizin öğretileri bakımından insan, aklın yanlış gördüğü bir şeye inanmaması gerekir. Aklın uygun görmediği vasıflara sahip olmamalıdır ve aklın layık görmediği girişimlere başvurmamalıdır. İslam dini işte bu doğrultuda akıllı ve düşünen insanlar yetiştirmek peşindedir. Allah-u Teala ise bu ülkü doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 100. ayeti şerifesinde şöyle buyurmakta. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. Akıl ve düşünme gücü insanoğlunun kendi dünyevi hayatını düzene sokması için yararlanması gereken en iyi ve en değerli araçtır. Aslında insanlar arasındaki fark da onların düşünceleri ve inançlarından kaynaklanır. Her insan kendi zihni ve kalbi inanışlarına göre kendi hayatındaki meseleleri yönetir. Başarılı insanlar yüce ve olumlu inançları, dinamik ve yaratıcı düşünceleri ile başarıları yaratırlar. Başarısız insanlar ise kötümserlik ve cehalet ile kendi hayatlarını karanlıklara sürüklerler. Hayat yapbozunun dizilişi ve tamamlanması kendi elimizde ve yönetimi de aklımızın kontrolündedir. Tabii farklı farklı olaylar, zorluklar ve bunalımlar her insan için geçerlidir. Zor ve yıpratıcı durumlarda Allah'a tevekkül etmek ve ondan hayır istemek, ayrıca akıl gücü ile hayatı yönetmek en iyi yoldur. Örneğin bir insan çocuğunun hastalandığını duyunca çıkmaza girmiş gibi hisseder kendini. Başka birisi ise bu haberi duyunca çocuğunun tedavisi için elinden geleni ardına koymaz. Hayat işlerinin yönetimi, doğru planlama ve hayatın zararı ve kârının ayırt edilmesi akıl vasıtasıyla yapılabilir. İslami rivayetlerde ise hayat işlerini ve geleceğini daha iyi anlamak için fikir ve düşünceden yararlanılması yönünde birçok tavsiyede bulunulmuştur. İmam Sadık aleyhisselam da bir rivayette şöyle buyuruyor. Bir kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına gidip Peygamber Efendimiz'den ona tavsiyede bulunmasını rica etti. Peygamber Efendimiz ise 3 kere tavsiyede bulunursam uygulayacak mısın diye sordular. Peygamberin yanına giden kişi ise 3 kez evet ey Allah Resulü dedi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdular. Sana tavsiyem, bir işi yapmak istediğin zaman o iş ile ilgili tedbirli bir şekilde düşünmendir. Bu iş senin gelişmene ve hidayetine sebebiyet verecek, ancak seni doğru yoldan uzaklaştırırsa onu yapmaktan sakın. Allah Resulü'nün bu kişiden söz vermesini istemesinden işlerin sonunu düşünmesini ne kadar önemli olduğunu anlamak mümkün. Allah Resulü bize tedbirli bir şekilde düşünmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini ve tamamen düşünmediğimiz bir işe başlamamamız zaruretini, bunun sonuçları olacağını anlatmak istiyor. Aklını kullanan bir insan bir işe başlamadan önce işlerin sonunu düşünür. Böyle bir insan sadece zihnindeki işlere maddi ve manevi etkilerini değerlendirerek girişir. aklın şer ve hayır, hak ve batılı ayırma aracı olmasından dolayı akıl sayesinde bir işin bütün boyutları düşünülüp daha sonra uygulamaya geçilebilir. Psikologların belirttiğine göre akıl, yaratılış aleminin kemaline ermek için bir köprü sayılır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, hayat işlerindeki düşünmeye yer vermekle ilgili şöyle buyurmuştur. Tavsiyem, hangi işi yapmak isterseniz onun sonuçlarını düşünmeniz gerektiğidir. Bu iş gelişmene yardımcıysa iyidir. Ancak fesat ve batmana neden olursa onu bırak. Hikayelerde günlerin birinde bir serçe kendine yuva kurduğu anlatılmaktadır. Bu serçe büyük bir çaba neticesinde ağaç üzerinde bir yuva yaptı. Bu serçenin yuva yaptığı ormanda ise bir çavuş kuşu alim bir kuş olarak bilinirdi. Çavuş kuşu her daim serçeye bu ağaç üzerinde yuva yapmaması gerektiğini söylüyordu. Ancak serçe onun bu sözünü hiç ciddiye almadı. Uzun zaman geçtikten sonra serçe orada yumurtladı ve her gün bu yumurtalarına en iyi şekilde baktı. Artık yavru serçelerin yumurtalardan çıkma zamanı gelmişti. Bir gün aniden insanların testere sesleri ormanın sessizliğini bozdu. Serçe bu gürültüyü duyunca ağlar, göz ve yalvarış ve yakarış haliyle alim çavuş kuşunun yanına gidip yardım istedi. Çavuş kuşu ona, "Sen insanların geçtiği bir yolda yuva kurup benim uyarılarımı ve tavsiyelerimi de hiç kale almadın. Artık benim elimden bir şey gelmez. Pişmanlık, acelenin ve düşüncesiz davranmanın kaçınılmaz sonucudur." İşlerin sonuçlarını düşünmek, akıllı ve düşünce sahibi insanların bariz özelliklerindendir. Bu özellik ise her insana daha iyi yaşama fırsatını hediye eder. Geleceği ve işlerin sonunu düşünmeyen insanlar her daim hata yapma ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Karar vermek için gereken en önemli malzeme ve araçlar arasında geleceği düşünme ve uzakları görme ve işlerin sonucunu tahmin etmeye çalışmaktır. Bu araçlar ise her insanın hayat kalitesini artırmak için gereklidir. İşlerin sonunu ve geleceğini düşünmeden davranan tedbirsiz insanlar sürekli hayatın monotonluğundan yakınıp hatalara sıkça düşen ve pişman olan insanlar olurlar. İşleri farklı yönleriyle değerlendirerek ve geleceği düşünmek tedbirli olmak demektir. Karar alma sürecinde ise tedbir ve önceden düşünmeden daha önemli bir etken yoktur. Büyüklerimiz şöyle belirtiyorlar. Düşüncesiz ve basiretsiz bir şekilde davranan insanlar yanlış yola sapan bir yolcu gibidirler. Bu yolcu ne kadar hızlanırsa o kadar doğru yoldan sapacaktır. Uzağı görme ve işlerin sonunu düşünmek yolunda en büyük engellerden biri de gurur ve kibirdir. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmaktadır. Kim gurura ve batıla güvenirse işlerin sonunu düşünemez hale gelir. Gurur ve kibir çoğunlukla nedamet ve pişmanlığa yol açar. Çünkü insan böyle bir durumda düşünce artık kendini ve diğerlerini doğru şekilde değerlendiremez ve her zaman hesap hatası yapar. İşte bu nedenden dolayı sürekli pişmanlığa ve nedamete kapılır. Thank you. Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı adlı programımızın ikinci bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
جامع عشق وإيمان مكان. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 15. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yüce Allah'ı anmak ve onun güzel adını dile getirmenin bir yolu camide dua etmektir. Bazı rivayetlerde camide dua etmek için özel faziletlerden söz edilmiştir. İmam Sadık aleyhisselam Müslümanlara her türlü zorlukta ve sıkıntıda camiye gitmelerini ve namazın ardından sorunları ve sıkıntılarının bertaraf olması için dua etmeyi tavsiye etmiştir.
Evet, camileri anlattığımız dizi sohbetimizin geçen bölümlerinde cami ev sahibi Yüce Allah olan konuk evi olduğunu ve ilahi lütuf ve merhameti konukların yüreğini okşadığını anlattık. Mümin kullar bu dergahta huşu içinde Yüce Allah karşısında acizliğini dile getirir ve onun katına dua etmek üzere ellerini kaldırır. Aslında dua Yüce Allah'a yönelmekten başka bir şey değildir. Dua bir İslam peygamberi gibi kulu Allah Teala'ya bağlar. İslam peygamberi bizzat sürekli dua eder ve başkalarına da dua etmeye ve hacetlerini Yüce Allah'tan talep etmeye tavsiye ederdi. Duada kul istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeyi Yüce ve Kadir Allah'tan talep edebilir.
Kuşkusuz Allah-u Teala'ya dua etmek sadece maddi ihtiyaçların talep edilmesiyle sınırlı değildir. Ve insanlar manevi hacetleri içinde Yüce Allah'tan talepte bulunabilir. Allah-u Teala'dan en büyük talep ise onu talep etmektir. Yani insan öyle bir ruhi ve manevi mertebeye erer ve Allah katına o kadar yaklaşır ki, onun sevgisi her tarafını sarar ve düşüncelerinde Allah'tan başka bir düşünce olmaz ve ondan başka hiçbir şey talep etmez. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir duada şu talepte bulunuyor. Ey Yüce Rabbim, ben senden sevgini ve sevenlerine sevgini istiyorum. Senden benim yaptığım her amel beni senin sevginle bütünleştirmesini niyaz ediyorum. Ey Yüce Rabbim, öyle bir şey yap ki senin dostluğun benim gözümde kendimden ve ailemden daha makbul ve daha sevilen olsun.
Cami Yüce Allah'a dua etmek ve onunla fısıldaşmak için en iyi mekandır. Kulun Rabbinden huşu ve huzu içinde rica ve talepte bulunması anlamına gelen dua, alemleri yaratan Allah ile en iyi irtibat yoludur. Cami de Hak Teala'nın has mahzarı ve geniş rahmetinin nazil olduğu mekandır. Dolayısıyla Müslümanlar herhangi bir durumda ve özellikle ilahi rahmete daha fazla ihtiyaç hissettiklerinde camiye gider ve orada ibadet ve dua etmeye başlar. Ebu'l-Babe'nin Mescid-i Nebi'ye sığınma macerası Müslümanların bu inancını iyice aşikar eden bir maceradır. Ebu'l-Babe Medine çevresinde yaşayan karısı oğulları ile savaşta hataya düşen ve dikkatsizliği yüzünden İslam peygamberinin karısı oğulları Yahudilerine karşı planını ifşa eden adamdı. Ebu'l-Babe hatasını anladıktan sonra hemen camiye geldi ve kendini birkaç gece gündüz boyunca caminin sütunlarından birine bağladı. Ta ki sonunda Allah-u Teala onun tevbesini kabul buyurdu.
Aslında asr-ı saadette ne zaman Müslümanlar bir hata işler ve kendilerini ilahi özel lütuf ve merhamete muhtaç hissederse hemen camiye koşardı. Çünkü camiyi Rahman ve Rahim olan Allah'ın has rahmetinin tecelli ettiği bir mekan olarak bilirdi. Müslümanların bu inancı İslam peygamberi tarafından da onaylanmıştı. Nitekim İslam peygamberi bizzat Ebu'l-Babe'nin tevbesinin kabul edildiğini Ümmü Selma'ya bildirdi. Bu haber camide duyulduğunda Müslümanlar Ebu'l-Babe'yi kendini bağladığı sütundan açmak için yaklaştı. Ancak Ebu'l-Babe buna müsaade etmedi ve ipleri Resulullah'ın bizzat çözmesini istedi. Allah Resulü de camiye gitti ve Ebu'l-Babe'yi bağlayan ipleri çözdü.
Aslında Yüce Allah'a dua etmek için herhangi bir özel zaman veya mekan gerekmiyor ve insan her anda ve her yerde Subhanallah ile irtibat kurabilir. Ancak bazı zamanların ve bazı mekanların diğer bazı zamanlara ve bazı mekanlara üstünlüğü söz konusudur. Nitekim Allah Resulü bu konuda ilahi kata yakın olan melekten yani Hazreti Cebrail aleyhisselamdan Allah katında hangi mekan daha çok makbuldür diye sorduğunda Hazreti Cebrail aleyhisselam da cami şeklinde karşılık vermiştir. Dolayısıyla Allah'ın sevdiği bir mekanda dua etmek daha faziletli bir ameldir. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Rivayetlere göre bir gün İmam Zeynül Abidin aleyhisselam bir başka kişinin evinin önünde oturan bir adamın yanından geçiyordu. İmam adama sordu, hangi konu seni şu kibirli zalim adamın evinin önünde oturttu? Adam, sorunum diye arz etti. İmam şöyle buyurdu, hadi kalk, seni onun kapısından daha iyi olan bir kapıya ve senin için ondan daha iyi olan Rabbine götüreceğim. İmam bu sözün ardından adamın elini tuttu ve onu Mescid-i Nebi'ye götürdü ve şöyle buyurdu, kıbleye dön ve iki rekat namaz kıl. Ardından elini Yüce Allah katına doğru kaldır ve ona hamd et ve Resulüne selam gönder ve Haşr suresinin son ayetlerini ve Hadid suresinin ilk 6 ayetini ve Ali İmran'dan 2 ayeti oku ve ardından Allah-u Teala'ya seslen ve ondan hacetini dile ve bil ki Allah-u Teala senin talep ettiğini sana verecektir.
İmam Sadık aleyhisselam da Müslümanlara zorluklarda ve sıkıntılarda hemen camiye gitmelerini ve namaz kıldıktan sonra sorunlarının çözümlenmesi için dua etmelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu. Babam İmam Muhammed Bakır aleyhisselam hacetlerini öğle namazı sırasında Allah-u Teala'dan talep ederdi. Babam ne zaman bir haceti olursa ilkin Allah yolunda bir şey sadaka verir, ardından hoş koku sürer ve camiye gider ve hacetini orada Yüce Allah'tan talep ederdi.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde Irak'ın Borasa Camii ile tanışmak istiyoruz. Borasa Camii, Bağdat'ın önemli camilerinden biridir. Caminin ana kapısı birkaç basamakla avluya açılır. Avlunun doğusunda büyük bir eyvan vardır ve buradan caminin kapalı alanına girilir. Eyvanın kuzeyi ve güneyinde olmak üzere iki büyük fayans kaplamalı minare dikkat çekiyor. İmam Ali aleyhisselamın makamı ise caminin kıbleye bakan yönündedir. Borasa mahallesi Bağdat'ın batısında yer almaktadır. Bu mahalle eskiden Bağdat'ın merkezlerinden 3 kilometre uzaklıkta bir köydü ve kentin gelişmesiyle birlikte şimdi Bağdat'ın en işlek mahallelerinden birine dönüştü.
Tarihi kaynaklarda belirtildiği üzere Ebu Şuayb Borasi, Borasa köyünde mesken edilen ilk kişiydi ve burada kamıştan bir kulübe yaptı ve içinde Allah-u Teala'ya ibadet etmeye başladı. Bir gün o dönemin büyüklerinden birinin kızı bu kulübenin önünden geçti ve Ebu Şuayb'ın mutlu halini görünce ona bu kulübede hizmet etmek istediğini söyledi. Ebu Şuayb ise şöyle karşılık verdi. O zaman evinden ve dünyadan sahip olduğun her şeyden el çekmen gerekir. Kız kabul etti ve Ebu Şuayb'la evlendi. Kulübeye girer girmez hurma ağacının yapraklarından yapılan ve Ebu Şuayb'ı yerin rutubetinden koruyan bir hasır gördü. Kız Ebu Şuayb'a şöyle dedi. Ben bu kulübede yaşarım ama şartım şu ki şu hasırı dışarı atmalısın. Çünkü ben senden şöyle dediğini duydum. Yer Adem oğullarına demiş ki bugün benle sen arasında hicap koyarsın ama yarın senin yerin benim karnımın içindedir. Ebu Şuayb hemen hasırı kulübenin dışına attı ve ondan sonra bu çift ömürlerinin sonuna kadar bu kulübede Allah'a ibadetle yaşadı.
Bazı tarihi kaynaklara göre ünlü Borasa Camii'nin yerinde Kameri 37 yılına kadar bir manastır vardı. İmam Ali aleyhisselam ve ordusu bu bölgede bir süre durmak ve dinlenmek istediğinde manastırın rahibi o hazrete şöyle arz etti. Sen ordunla bu topraklarda durmayın. İmam Ali aleyhisselam nedenini sordu. Rahip şöyle dedi, zira bu topraklarda ancak peygamber olan veya Allah yolunda savaşan peygamberin halefinden başka kimse duruyormuş. Bu bizim kitaplarımızda okuduğumuz şeydir. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu, ben peygamberlerin efendisinin halefi ve haleflerin efendisiyim. Bunun üzerine rahip şöyle arz etti. Bana İslam şeriatını anlat. Zira senin vasfında İncil'de okuduğuma göre sen Borasa yurdunda Hazreti Meryem'in evine ve Hazreti İsa'nın toprağında duracakmışsın. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "Tamam, şimdi yerinde kal ve bize başka bir şeyden haber verme." İmam aleyhisselam bu sözlerin ardından birkaç adım ilerledi ve ayağını şiddetle bir noktaya vurdu. Birden imamın ayağının altında su fışkırmaya başladı. İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: "Bu Hazreti Meryem için yerden fışkıran çeşmedir." İmam aleyhisselam daha sonra da şöyle emretti: "Şu noktadan 3,5 metre uzakta bir kuyu kazın." Kuyu kazıldı ve beyaz renkte bir taş aşikar oldu. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı şu taşın üzerinde dünyaya getirdi ve aynı taşın üzerinde namaz kıldı." İmam aleyhisselam daha sonra da o taşı kıble yönüne yerleştirdi ve ona doğru namaz kıldı ve bu mekanda 4 gün ikamet etti.
Burasının bu tarihi kutsiyeti ve özellikle İmam Ali aleyhisselamın bu mekanda 4 gün ikamet etmesi yüzünden o hazretin hayranları söz konusu mekanda bir cami inşa etti ve bu mekanı kutsal saydı. Daha sonraları Emeviler ve Abbasiler iktidarları döneminde Borasa Camii Ehl-i Beyt aşıklarının en önemli mekanlarından biriydi. Abbasi Halife Muktedir döneminde caminin önemi doruk noktasına ulaştı. Fakat bu durum düşmanların ve kıskançların kin ve nefretini tetikledi. Bu yüzden bu zümre Halife Muktedir'e giderek İmam Ali aleyhisselamın bu mekanda kalmadığına dair deliller uydurduğu ve halifeyi cami yıkması için kışkırttı ve şöyle dedi: "Rafiziler bu camide toplanıyor ve halifeye itaat etmemek istiyor. Bu yüzden halifenin emriyle Borasa Camii yerle bir edildi. Fakat Kameri 329 yılında bu cami Halife Razi tarafından yeniden inşa ettirildi. Borasa Camii şimdiye kadar birkaç kez restore edildi. Bu cami 2006 yılında tekfirci teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırıda camide namaz kılan 69 kişi şehit düştü, 130 kişi de yaralandı."
Borasa Camii tarih boyunca Müslümanların ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarının ilgi odağında oldu ve birçok büyük şahsiyet bu mahalleden çıktı. Birçok şahsiyetin cenaze namazı da vasiyetleri üzerine bu camide kılındı ve bu mekanda toprağa verildi. Borasa Camii aynı zamanda Şeyh Müfid gibi büyük alimlerin ders verdiği camilerden biriydi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin." İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçul Belâ'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehçul Belâ'a öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bin Şehre Bin Tarih Podcast'ının bu ilk bölümünde İran'daki Yahudi varlığının başlangıcını ve Med ve Ahameneş İmparatorluklarından nasıl göç ettiklerini ele alıyoruz. Büyük Kuruş'un Yahudileri Babil esaretinden kurtarmada ve güvenliklerini ve dini özgürlüklerini sağlamada oynadığı önemli rolü ele alıyoruz. Bu tarihsel anlatı İran topraklarında etnik grupların ve dinlerin barış içinde bir arada yaşamasını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir pencere niteliğinde. Bin Çehre'ye Bir Tarih podcast'ının bu bölümünde İran'daki Yahudi varlığının başlangıcını ve Med ve Ahmeniş imparatorluklarından nasıl göç ettiklerini ele alıyoruz. Büyük Kuruş'un Yahudileri Babil esaretinden kurtarmada ve güvenliklerini ve dini özgürlüklerini sağlamada oynadığı önemli rolü ele alıyoruz. Bu tarihsel anlatı İran topraklarında etnik grupların ve dinlerin barış içinde bir arada yaşamasını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir pencere niteliğinde. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'daki Yahudilerin tarihi ve kültürüne büyüleyici ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkmak için bize katılın. Yahudilerin İran'daki varlığının tarihi eski ahite kadar uzanıyor. Eşeya, Daniel, Ezra ve Nehemya kitapları Yahudilerin Pers topraklarındaki yaşamı hakkında birçok bilgi içerir. Mevcut belgelere göre Hazreti Süleyman'ın ölümünden sonra toprakları iki kısma ayrıldı. Yahuda Krallığı ve Kuzey Krallığı. Kuzey Krallığı'nın krallarından biri yaklaşık 20 yıl hüküm süren Peka Romalia idi. Saltanatının 17. yılında Yotham'ın oğlu Ahaz Yahuda ülkesinde hüküm sürdü. Bu kral Kuzey Krallığı'nın ilerlemesinden endişe duymaya başladı ve Arami Hanedanı'nın istilasından da korktuğu için M.Ö. 746'da iktidara gelen Aşur kralı Tiglat-Pileser ile bir dostluk anlaşması yaptı. Kendini ona bağlı biri olarak tanıttı ve Peka ile Aram kralı Remin'i yenmesini istedi. Daha sonra Tiglat-Pileser Aram kralını öldürdü, ardından Kuzey Krallığı'nı da işgal ederek bu ülkenin şehirlerini ele geçirdi ve halkını esir aldı. Nitekim bir grup İsraillerin İran'daki ilk esareti M.Ö. 741-749 veya 739 yılları arasında yaklaşık 60 bin esirin İran'daki Gilead-Demavend bölgesine getirilmesiyle gerçekleşti. Bu Yahudi halkının İran coğrafyasındaki ilk varlığıdır. Bu tarihten sonra M.Ö. 722'de Aşur Kralı 5. Şalmeneser Kuzey Krallığı'nı tekrar işgal etti ve Yahudileri tekrar esir aldı. İncil'e göre Aşurlular bu sefer de Yahudileri Maddar topraklarına da sürdüler. Dolayısıyla Yahudilerin İran'daki varlığının tarihi Antik İran'ın ilk büyük hanedanı olan Madların saltanatına atfedilebilir. Milattan önce 728'den 550'ye kadar süren Pers İmparatorluğu döneminde Yahudiler Horasan, günümüz Doğu İran'ında, Rey, Orta İran'da ve Ekbatan'a günümüz Hemedanı'nda gibi Batı İran bölgelerinde yerleştiler. Yahudilerin İran'a göç süreci sonraki yıllarda ve dönemlerde de devam etti. Öyle ki M.Ö. 586 civarında 2. Nebukadnezar liderliğindeki Babil kralı birçok Yahudi'yi de esir altında, bu Yahudilerin çoğu Mezopotamya'daki Babil İmparatorluğu'nun merkezine nakledildi. Benzer şekilde bu insanların bir kısmı Babil İmparatorluğu'nun doğu bölgelerine ve antik İran'a yerleşti. İran'a getirilip Mad şehirlerine yerleştirilen Yahudiler, siyasi ve sosyal statü açısından diğerlerinden daha değerli hale geldiler ve üstün oldular. Zira Ahmenişiler iktidara geldiğinde İran Yahudileri Yahudilerin liderleriydi. Ancak Babil Krallığı'nda esaret altında kalanların böyle bir durumu yoktu. Yahudilerin Babil Krallığı'ndaki esareti de yaklaşık 58 yıl sürdü ve M.Ö. 539'da İran'daki Ahmeniş İmparatorluğu'nun kurucusu ve kralı olan Kuroş, Babil'i fethedip yeni Babil İmparatorluğunu yıkarak M.Ö. 587'den beri bu imparatorlukta esaret altında olan Yahudileri serbest bıraktı. Birçok tarihçi Büyük Kuroş'un Yahudileri Babil esaretinden kurtarma emrini İran'daki Yahudilik tarihindeki en büyük olay olarak kabul eder. Bu büyük olay M.Ö. 539'da meydana geldi. Ahmeniş egemenliğini kurup pekiştirdikten sonra Kuruş çevredeki toprakları fethetmek için yola çıktı ve bu bağlamda o dönemde Mezopotamya bölgesinin önemli hükümdarlarından biri olan Babil'e saldırdı ve Opis Savaşı adı verilen bir savaşta Babil'i fethederek Babil monarşisini devirdi ve bu yönetimin topraklarını imparatorluğuna kattı. Büyük Kuruş, Babil'i fethettikten sonra 2. Nebukadnezar tarafından Babil'e sürgün edilen Yahudilerin serbest bırakılmasını da içeren fermanlar yayımladı. Bu eylemler Kuruş tüzüğünde kayıtlıdır. Özellikle Yahudi Ezra ve Eşiya kitaplarında belirtilmektedir. Bu fermanda Büyük Kuruş, Yahudilerin istedikleri yere gitmekte ve Pers İmparatorluğu topraklarına yerleşmekte özgür olduklarını belirtmiştir. Kuruş'un fermanı Babil'de yıllarca süren esaretin ardından özgürlüklerine kavuşan Yahudiler için büyük bir zafer anlamına geliyordu. Bu fermanın dini etkilerinin yanı sıra önemli siyasi ve sosyal yönleri de vardır. Zira Ahmeniş İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde yaşayan birçok Yahudi bu fırsattan yararlanarak Ahmeniş İmparatorluğu'nda ticaret ve ekonominin gelişmesinde önemli rol oynadı. İran'ın adil kralı Kuruş, Babil'i fethettikten sonra diğer dinlerin mensupları gibi Yahudilerin de imparatorluk topraklarına yerleşmelerine izin vermekte kalmadı. Aynı zamanda güvenliklerini de ve dini özgürlüklerini de garanti altına aldı. Bu nedenle İran'ı bir barış ve dini saygı diyarı olarak gören birçok Yahudi orada kaldı ve nesiller boyu İran'ın farklı bölgelerinde yaşamaya devam etti. Tarihçiler ve araştırmacılar bu dönemi Yahudilik tarihinin altın çağlarından biri olarak kabul ederler. Yahudiler dini kimliklerini korurken İran krallarından özel destek gördüler ve kültürel ve dini yaşamlarını güvenlik ve barış içinde geliştirip İran'da kalıcı varlıklarının köklerini sağlamlaştırmışlardır. Tarih yazıtlara ve özellikle Kuruş yazıtı veya tüzüğüne göre Kuruş, Yahudiler de dahil olmak üzere tüm esirlerin istedikleri yere yerleşme ve kendi dinlerini kurma hakkına sahip olduğunu beyan etmiştir. Bu yazıda ordusunun Babil'e barış ve huzur içinde girdiğini ve bu şehrin ve bu toprakların insanlarının da acı ve zulme uğramasına izin vermediğini de beyan eder. Kuru şöyle devam eder. Köleliği kaldırdım. Sefaletlerine son verdim. Tüm insanların tanrılarına ibadet etmekte özgür olmalarını ve onları muhtaç bırakmamalarını emrettim. Kimsenin şehrin sakinlerini yok etmemesini emrettim. Yıkılan tüm şehirleri yeniden inşa ettim. Kapatılan tüm tapınakların açılmasını emrettim. Bu tapınaklardaki tüm tanrıları yerlerine geri gönderdim. Dağıtılan ve yerlerinden edilen tüm insanları yerlerine geri gönderdim ve yıkılan evlerini yeniden inşa ettim. Tüm insanları dayanışmaya çağırdım. Ayrıca Nabonidus'un Babil'i yüce tanrı korkusu olmadan getirdiği Sümer ve Akkad tanrılarının heykellerini yüce tanrının hoşnutluğuna ve tapınaklarına sevinç ve neşe ile geri getirdim. Tüm halk için barışçıl bir toplum sağladım ve tüm halka barış ve huzur bahşettim. Kuroş'un bu eyleme dünya barışının gerçekleşmesi ve azınlıklar için güvenli ve destekleyici bir ortam, özellikle Yahudiler için dini özgürlüklerin sağlanması açısından da İran tarihinde bir başlangıç noktası ve önemli bir adımdı. 50 yıldan fazla bir süredir Babil'de esaret altında bulunan ve sürekli şiddetli çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşayan Yahudiler, Kuruş'un fermanı ile özgür bırakıldılar ve barış ve dini hoşgörü gölgesinde diğer etnik gruplar ve dinlerle birlikte barış içinde yaşayabildiler. Bu ferman, Yahudilerin diğer imparatorlukların etkisinden uzak, bağımsız bir dine sahip olmalarını sağladı. Bu eylem, onlar için yalnızca büyük bir dini önüme sahip olmakla kalmazken, aynı zamanda Yahudilerin kültürel ve dini kimliklerinin korunmasında ve yok olmalarının önlenmesinde de temel bir rol oynadı. Kuruş'un bu büyük eylemi, tarihte insan haklarına ve azınlık haklarına saygının olağanüstü bir örneği olarak biliniyor ve bu, dünyadaki ilk insan hakları tüzüklerinin oluşturulmasının temelini de oluşturur. Bu insani ve adalet odaklı yaklaşım, azınlıkların kültürel ve dini kimliklerinin korumakla kalmazken aynı zamanda Ahmeniş İmparatorluğu'nda farklı etkin gruplar ve dinler arasında barış içinde bir arada yaşamasının da ve yapıcı etkileşiminde önünü açmıştır. Tarih ve Yahudi halkı Kuruş'un bu büyük eylemini asla unutmamıştır. Büyük Kuruş'u halklarının kurtarıcısı ve özgürleştiricisi olarak görürler ve Tevrat'ta Mesih veya vaat edilen kurtarıcı anlamına gelen İbranice Maşia kelimesi yalnızca Büyük Kuruş için kullanılır. Tevrat ve Eski Ahit'te Ezra ile ilgili olarak Kuruş'un Yahudileri zorla sürüldükleri Babil'deki kölelik topraklarından kurtardı ve sayıları 40 bini aşan Yahudileri özgürleştirdi belirtiliyor. Eski Ahit'teki Ezra kitabı Büyük Kuruş'u Tanrı'nın yeryüzüne uzanan eli olarak tanımlanır. Ve Eski Ahit'te Kuruş ismi büyük bir saygıyla ve defalarca anılır. Yahudiler adil ve dürüst bir kral olan Büyük Kuruş'un işgalci güçler tarafından yıkılan Yahudi tapınağının hazinesinden alınan değerli eşyayı bile Yahudilere iade ettiğini vurgular. Yahudilerin hazinesindeki antik şeyler Eski Ahit'te Nebukadnezar olarak anılan Babil kralı Baht-el-Nasr tarafından yağmalanıp Babil'e götürülmüştür. Ancak Kuruş Babil'i fethettikten sonra bunları Yahudilere iade etmiştir. Büyük Kuruş isminin eski ahitte en az 23 kez büyük bir saygı ile anıldığı söyleniyor. Diğer Yahudi tarihi metinlerinde de Büyük Kuruş'tan defalarca bahsedilir ve Yahudilerin kurtarıcısı ve Babil'deki uzun Yahudi esaretine son veren barışçıl ve adil bir hükümdar olarak anılır. Elbette Kuruş, Yahudiler tarafından övülen tek antik İran kralı değildir. Yahudi tarihi metinleri Dariyoş'u bir başka Ahameneş kralı olarak da onurlandırır. Çünkü Kuruş'un ölümünden sonra Dariyoş, M.Ö. 491'de bir fermanla Yahudi halkını Mısır firavunlarının köleliğinden de kurtarmıştır. Bu nedenle bir diğer büyük Ahameneş kralı olan Dariyoş'un adı eski ahitte 25 ayette geçer. Ahameneş döneminde Yahudiler barışı sağlamıştır ve İranlılar, Aramiler, Mısırlılar ve Yunanlılar da dahil olmak üzere çeşitli halklarla etkileşim kurmuştur. Bu kültürel ve ticari etkileşimler özellikle Pers ve Maddar gibi Ahameneş İmparatorluğu'nun önemli ekonomik bölgelerinde önemliydi. Yahudiler çeşitli dillere aşinaydı. Ahameneş İmparatorluğu'nun bürokratik dili olan Aramice, Yahudiler arasında yaygındı ve birçoğu Ahameneş sarayında bu dili konuşuyordu. Ayrıca bazı Yahudiler eski Farsça ve hatta Yunanca'ya da aşinaydı. Ahameneş döneminde İran'da Yahudiler ile diğer etnik gruplar ve dinler arasındaki barış ve bir arada yaşama uzun yıllar devam etti. Bu bir arada yaşama zaman zaman Yahudilere Ahameneş sarayında da önemli roller verildiği noktaya kadar ulaştı. Ahameneş sonrası dönemlerde birçok iniş çıkışa rağmen Yahudiler İran'ın nimetlerinden yararlanmaya ve İran'ın kültürel mirasından faydalanmaya devam ettiler. Sasaniler ve 1. Şapur döneminde Yahudiler İran'da birçok ayrıcalığa sahipti ve Zertüşlülükten ülkenin resmi dini olarak kabul edilmesine rağmen Yahudiler dini görevlerine yerine getirmekte tamamen özgürdü. Hatta Yahudiler Sasanililerin 614 yılında Kudüs'e saldırıp şehri kuşatmasında da Sasani ordusuna katılarak Bizans İmparatorluğu'nun yenilgiye uğramasına ve Kudüs'ün ele geçirmesine yol açtılar. Bu tarih yolculuğun ilk adımında bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün Yahudilerin İran'daki binlerce yıllık varlığının derinliklerine ve bu topraklara ilk nasıl geldiklerine de dair bir yolculuğa çıktık. Büyük İran topraklarında nasıl saygın bir yer edindiklerine, İranlıların hoşgörülü ruhunu ve misafirperver kültürünü gözlemledik ve İran kültürü ve kimliğiyle derin bir bağ kurduk. Bu ilk anlatının İran'daki Yahudilerin gizemli tarihini daha derinlemesine incelemek için bir teşvik olacağını umuyoruz. Bir sonraki bölümde İslam'ın İran'a gelişinden sonraki döneme bakacağız. Yahudilerin diğer İranlılarla barış içinde bir arada yaşaması ve kültürel etkileşimi yeni bir şekilde belirginleşerek sosyal ve ekonomik ilerlemelerinin önünü açmıştır. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.